Ayrım 107.
Sayfa 1239. Dadının asık yüzünden Bonnie'nin annesini karşılamaya giderken bile tuvaletine dokundurtmadığı anlaşılıyordu. Scarlett kızını öptü, Rhett'e de yanağını uzatırken, "Bu ne güzel kıyafet," dedi. Eğer istasyon kalabalık olmasaydı, Rhett'e kesinlikle yanağını uzatmayacaktı. Bonnie'nin kıyafeti Scarlett'in canını sıktı. Ama orada bulunanlar, baba kızın gülünç durumlarıyla alay etmedikleri gibi onları çok zarif buldular ve onlara içtenlikle gülümsediler. Herkes, Butler ailesinin en küçüğünün Rhett'e her istediğini yaptırdığını biliyordu ve bu durum çok hoşlarına gidiyordu. Rhett'in kızına karşı olan büyük sevgisi onun halkın gözündeki kötü şöhretini silmişti. Scarlett arabayla eve giderlerken tarla ve komşu çiftlikler hakkında küçük bilgiler veriyordu. Kuru ve sıcak mevsim pamuk için çok uygundu. Ürün o kadar çabuk büyüyordu ki sanki bu gelişme hem duyuluyor hem de görülüyordu. Amaville pamuk fiyatlarının sonbaharda düşeceğini söylemişti. Scarlett, Suellen'ın bir çocuk daha beklediği haberini çocukların işitmesini istemediği için sesini alçaltarak verdi. Susie annesi Suellen'a çok benziyordu. Suellen ile kavga etmişlerdi. Onların bu hali Scarlett'i eski günleri anımsatmıştı. Wade tek başına avlanmaya çıkıyordu. Randa ile Camilla Tarleton öğretmenlik yapıyorlardı. Doğrusu bu pek hoş bir şeydi. Çünkü Tarletonların hiçbiri kedi sözcüğünü telaffuz edemezdi. Betsy Tarleton, Lovejoy'dan iri yarı bir adamla evlenmişti. Onlar Jolly Cotto'da pamuk ekiyorlardı. Mrs. Tarleton'un bir kısrağı ile bir tayı vardı. Bu hanım $1,000,000 bulsa bu kadar sevinmezdi. Calvert'ların evini açık artırmayla satın alan bir sürü zenci doldurmuştu. O güzel ev acınacak haldeydi. Eski görkemli durumunu bilen bir kimse bugün onu gördüğü zaman gözyaşlarını tutamazdı. Kathleen ile kocasının nerede oldukları bilinmiyordu. Alex savaşta ölen ağabeyinin dul karısı Sally ile evlenecekti. İnsan aynı çatı altında bunca yıl birlikte yaşadıktan sonra böyle bir şeyi nasıl yapabilirdi? Scarlett durmadan konuşuyordu ama birçok şeyi gizlemek istediği her halinden belli oluyordu. Will ile bütün çevreyi dolaşmış ve binlerce hektarlık arazide pamuk yetiştirilen eski günleri anımsamaya çalışmıştı. O zamanlar her yerden bereket fışkırıyordu. Şimdi ise çevre bir ormandan farksızdı. Katır tırnakları, meşeler, çamlar, otlar dereyi ve pamuk tarlalarını işgal etmişti. Bu çok korkunç bir manzaraydı doğrusu. İnsan ölü bir bölgeden geçiyordu sanki. Bu konuda Will ona şöyle demişti. Scarlett, bu yerlerin adam olması için tam 50 yıl gerekir. Ama gerek sizin sayenizde, gerek benim çalışmamla tarla bu bölgenin en güzel çiftliği olarak kaldı. Ne yazık ki bu büyük çiftliği ancak iki katırla ekip biçmeye çalışıyoruz. Tarladan sonra Tarletonlar ile Fontaine'lerin evleri geliyordu. Bu iki yerdeki insanlar pek fazla para kazanamıyorlardı. Ama öyle büyük bir çalışma isteğine ve gücüne sahiptiler ki taştan ekmeklerini çıkarıyorlardı. Öteki çiftlikler ise, Scarlett öteki çiftliklerin perişan durumları, tarlanın insanın içini karartan eski halini anımsattığı için onları anlatmaktan vazgeçti. Nihayet eve gelip verandada Rhett ile Bonnie'nin arasına oturduğu zaman Scarlett, "Burada ne var ne yok bakalım?" diye sordu. Arabayla gelirken Rhett ile aralarında bir sessizlik olmasın diye sürekli konuşmuştu. Çünkü merdivenden yuvarlandığı günden beri Rhett ile baş başa hiç kalmamışlardı. Zaten baş başa kalmak da pek hoşuna gitmiyordu ya. Ama Scarlett, Rhett'in hakkındaki duygularını bilmiyordu. Oysa Rhett, onun nekaat dönemi sırasında tam bir iyilik meleği olmuştu. Scarlett'in rahatsız edilmesini önlemek için çocukların gürültü yapmalarını çok sıkı biçimde önlemişti. Onun yerine mağazaya gitmiş, bıçkı atölyelerini ve odun deposunu yönetmişti. Ama hiçbir zaman ona üzgünüm dememişti. Belki de hiç üzülmemişti. Ya da doğacak olan çocuğun ondan olmadığını hala düşünüyordu. Scarlett bu sır vermeyen, kafasındaki düşünceleri belli etmeyen kapalı yüzün içinde neler olup bittiğini nasıl anlayabilirdi ki? Scarlett sorusunu tekrar etti. Burada her şey yolunda mı? Mağaza için yeni katır aldınız mı? Allah aşkına Rhett, acayip tüyleri şapkanızdan çıkarınız. Sizi aptal görünüşlü yapıyor. Sonra onları çıkarmayı unutur, kente öyle gidebilirsiniz. Bonnie babasının şapkasını kapıp arkasına sakladı ve hayır hayır olmaz diye diretti. Red Scarlett'in sorusuna her şey yolunda diyerek cevap verdi. Bonnie ile ben çok güzel vakit geçirdik, gönlümüzce eğlendik. Siz gittikten sonra onun saçlarını bir kez bile taramadıklarını sanıyorum. Yavrucuğum, şu tüyleri emmen hiç de doğru bir şey değil. Çünkü boğazına kaçabilir. Mağazaya yeni padavralar. Yapıların çatılarını ya da düşey yüzlerini kaplamada kullanılan düz kiremit biçimindeki ahşap levha alındı. Katırları da değiştirdim. Başka bir haber yok. Her şey yerli yerinde. Sanki unuttuğu bir şey birden aklına gelmiş gibi. Ha, dün saygıdeğer eşli mağazayı dolaşmaya geldi. Bıçka atölyelerini ona satıp satmayacağınızı öğrenmek istiyor. Koltuğunda sallanan ve sakin sakin yelpazelenen Scarlett birden irkildi. Bıçka atölyesini satmak mı? Peki ama eşli parayı nereden bulmuş? Onların 10 paraları olmadığını gayet iyi biliyorum. Melanie onun kazandığı bütün parayı harcıyor. Red ilgisiz görünmeye çalışarak omuzlarını silkti. Mrs. Melly'yi basit zevkli bir kadın olarak tanıyorum ama onların evlerinde neler olup bittiğini ben nereden bilebilirim? Bu sözler eski günleri anımsatıyordu. Bu yüzden Scarlett'in canı sıkıldı. Bonnie'ye dönerek, ''Yavrucuğum haydi sen git kardeşlerinle oyna. Onları göreceğin gelmedi mi? Ben babanla biraz konuşacağım.'' dedi. Bonnie kaşları çatılan Scarlett'e yan yan bakarken Gerald O'Hara'ya o kadar çok benziyordu ki Scarlett gülmemek için kendini zor tuttu. Bonnie babasının dizlerine tırmanırken ''Hayır gitmem.'' diye diretiyordu. Red, ''Bırakınız kalsın.'' dedi. Eşlinin elindeki paraya gelince bunu Rock Island'da tutukluyken yardım ettiği hasta bir adam göndermiş. Doğrusu kendisine yapılan iyiliği unutmayan insanların hala bulunması beni çok memnun etti. Kimmiş bu adam acaba? Tanıdık bir kimse mi? Mektup imzalı değildi ve Washington'dan geliyordu. Eşli bunu kimin gönderdiğini anlamak için çok kafa patlattı, düşündü, durdu. Ama nafile, eşli gibi insanlar o kadar çok iyilik yaparlar ki bunları anımsamaları imkansızdır. Hele o karışık ve yokluk çekilen günlerde, savaşın devam ettiği sıralarda kimlere yardım edildiğini, hatta yapılan şeyin yardım olduğunu bile insan unutur. Bunu anımsamak mümkün değil. Demek eşli bıçka atölyelerini almak niyetinde. Evet, ama onlara satmak istemeyeceğinizi söyledim. Ona sizin başkalarının işine burnunuzu sokacağınızı, eğer bıçka atölyelerini satın aldığı takdirde onları yönetmek konusunda ona bir takım öğütler vermeye kalkışacağınızı, bunu benim kadar kendisinin de bilmesi gerektiğini anlattım. Benim hakkımda böyle şeyler söylemeye nasıl cüret edebilirsiniz? Nedenmiş, doğru değil mi sanki? Öyle sanıyorum ki o da benim gibi düşünüyor. Ama bir şey söylemeyecek kadar kibar bir insan. Madem böyle, ben de ona bıçka atölyelerimi satacağım. Hayret, o zamana kadar Scarlett bıçka atölyelerinden asla vazgeçmek istememişti. Bunun birçok nedeni vardı. Bu nedenlerin en önemlisi para konusuydu. Son bir yıl içinde onları çok iyi bir fiyata satabilirdi. Bıçka atölyeleri tüm engellere rağmen felaketli ve zor yıllarda ortaya koyduğu cesaretinin ve çabasının en güzel kanıtlarıydı. Scarlett bunlarla övünüyordu. Özellikle satmak istemeyişinin en önemli nedeni bunlar kendisini eşliğe yaklaştıran tek araçlardı. Eğer bıçka atölyeleri başkalarının eline geçecek olursa bir daha eşliğiyle baş başa kalması mümkün olamayacaktı. Oysa onu yalnız görmek ancak bıçka atölyesinde oluyordu. Ayrıca Melanie'nin verdiği davetten sonra onun kendisine karşı olan duygularını anlamak istiyordu. Bıçka atölyelerinin yönetimi ona eşliğinin arkasından koştuğunu belli etmeden onunla bir araya gelip konuşmasına imkan veriyordu. Bu son rezalet yüzünden onun kalbindeki yerini kaybetmesine rağmen zamanın her şeyi telafi edeceğini düşünüyordu. Ama bıçka atölyelerini satacak olursa, işte bu nedenlerle onları satmak istemiyordu. Ama Red'in eşliğinin bu konudaki niyetinden söz etmesi onu çok sevindirdi. Bu nedenle o an satmaya karar verdi. Eşli bıçka atölyelerini yok pahasına satın alacak ve Scarlett'in ne kadar cömert olduğunu anlayacaktı. Öfkeli bir sesle, ''Satacağım, siz ne dersiniz?'' diye sordu. Red, Bonnie'nin ayakkabısının bağlarını bağlamak için eğilirken gözlerinde zafer ışıkları çakıyordu. ''Pişman olacaksınız sanırım.'' Doğruydu ama Scarlett ağzından çıkıveren söze şimdi bile üzülüyordu. Eğer bunları Red'den başka herhangi bir kimsenin önünde söyleseydi, kararından caydığını açıklamaktan çekinmezdi. Acaba neden böyle ani bir karar vermişti? Kaşlarını çatarak Red'e baktı. O da kuşu yakalamak için fırsat kollayan bir kedi gibi bakıyordu. Red Scarlett'in kaşlarını çattığını görünce bir kahkaha attı. Scarlett onun kendisine bir oyun oynadığını sanarak soğuk bir tavırla ''Beni sınamak mı istiyorsunuz?'' diye bağırdı. Red hayret etmiş gibi kaşlarını kaldırdı. ''Sizi sınamak mı? Demek siz beni henüz yeterince anlayamamışsınız. Şunu bilmenizi isterim. Zorda kalmadıkça iyilik etmek benim adetim değildir.'' Scarlett hemen o akşam Ashley'e bıçka atölyelerini sattı. Bu satıştan pek fazla bir şey kaybetmedi. Çünkü Ashley, Scarlett'in önerdiği düşük fiyatı kabul etmeyip en yüksek değerden satın aldı. Ashley ile anlaştıktan, gerekli kağıtları imzaladıktan, böylece bıçka atölyelerine veda ettikten sonra Scarlett kendisini sanki çocuklarından birini satmış gibi hissetti. Bu sırada Melanie de bu alışverişi kutlamak için Ashley ile Red'e birer bardak şarap koydu. Scarlett bıçka atölyelerini çok sevmişti. Onlar açgözlü davranışının ürünleri ve onun gurur kaynağı idi. Atlanta yangın yeri halinden, harabelikten kurtulurken bir hiç olan bıçka atölyesiyle işe başlamıştı. Sonra onlar için mücadele etmiş, canını tehlikeye atmıştı. O karanlık ve yokluk döneminde erkekler bile çok zor mücadele ediyorlardı. Şimdi Atlanta eski haline kavuşurken, her geçen gün yeni bir yapının temeli atılırken, elinde iki bıçka atölyesi, iki odun deposu, bir düzineye yakın katır arabası ve işçi olarak çalıştırdığı çok sayıda kürek mahkumu vardı. Bütün bunlarla vedalaşmak, yaşantısının bir bölümünü kapatmak demekti. Bu büyük işlerin hepsini yoktan var etmişken, şimdi Ashley'nin onları batıracağını düşünüyordu. Çünkü Ashley hiçbir müşteriye ölçülü davranmıyordu. Artık Scarlett'in ona kendi deneyimlerine dayanarak öğüt vermesi mümkün değildi. Çünkü Red ona Scarlett'in herkese öğretmenlik yapmak isteğinin adeta ukalalığa vardığından söz etmişti. Scarlett, Allah bu Red'in cezasını versin diyor, ona baktıkça acaba bu işte bir dolap çevirdi mi diye düşünüyordu. Sonunda işin içinde Red'in bir dalaveresi olduğuna inandı. Şimdi onun neden böyle hareket ettiğini ve kendisine bu oyunu nasıl oynadığını bilmek istiyordu. Red Ashley ile konuşuyordu. Duydukları Scarlett'te birdenbire düşüncelerinde haklı olduğu görüşünü uyandırdı. Red, ''Kürek mahkumlarını hemen işten uzaklaştıracağınızı sanırım.'' dedi. ''Kürek mahkumlarını işten uzaklaştırmak mı? Ama bunun söz konusu bile edilmemesi gerekirdi. Çünkü Red çok iyi biliyordu ki, bıçka atölyeleri kürek mahkumlarını işçi olarak çalıştırdığı takdirde kar sağlıyordu. Sonra o, neden Ashley'nin ilerideki çalışmalarını daha şimdiden yönlendiriyordu? Red, Ashley hakkında ne biliyordu sanki? Ashley, Scarlett'in şaşkın bakışlarını görmemezlikten gelerek, ''Evet, en kısa zamanda işten çıkaracağım.'' dedi. Scarlett, ''Siz delirdiniz galiba.'' diye atıldı. ''Mahkumları işe alırken hükümete verdiğim bütün parayı kaybedersiniz. Sonra atölyelerde el işlerini kime yaptıracaksınız? Bunu hiç düşündünüz mü?'' Ashley sakin bir biçimde cevap verdi. ''Serbest bırakılan zencileri çalıştıracağım.'' ''Çok iyi düşünmüşsünüz doğrusu. Onların ne kadar gündelik istediklerini biliyor musunuz? Üstelik Yankiler ikide bir iş yerinize gelerek onlara pil içi verip vermediğinizi, temiz yataklarda yatırıp yatırmadığınızı denetleyeceklerdir. Onlardan birine Allah korusun bir tokat atacak olsanız, Yankilerin avaz avaz bağırdıklarını duyacaksınız. Ve nihayet günün birinde hapsi boylayacaksınız. Canım mahkumlardan başkası sizin işinize yaramaz.'' Melanie başını eğdi. Dizlerinin üzerine koyduğu ellerine baktı. Ashley ise çok üzgün görünüyordu. Bir an sustu. Sonra Red'e baktı. Sanki onun gözlerinden cesaret aldı ve konuşmaya başladı. ''Scarlett, mahkumları çalıştırmayacağım.'' Scarlett onların göz göze geldiklerini fark etmişti. ''Böyle şeyler olur mu canım, yoksa halkın benim hakkımda yaptığı dedikoduların şimdi size yöneltilmesinden mi korkuyorsunuz?'' Ashley başını kaldırdı ve sakin bir sesle ''Haklı olduğum zaman hiçbir şeyden korkmam.'' dedi. ''Bugüne kadar kürek mahkumlarını çalıştırdığım için haklı olmadığına inanıyorum.'' ''Canım, başka insanların başlarına gelen felaketlerden yararlanarak para kazanmak istemem.'' ''Peki eskiden esirleriniz yok muydu?'' ''O insanlar bedbaht değildiler. Zaten savaş kaybedilmese ya da bu yıkımları başımıza getirmeseydi, babamın ölümünden sonra onları serbest bırakacaktım.'' ama mahkumların durumları çok daha başka. Scarlett, mahkumlar çok kolay istismar edilir. Bu benim ilkelerime ters düşer. Johnny Gallagher hiç çekinmeden muhakkak bir mahkumu öldürmüştür. Belki de daha çok öldürmüştür. Bu cinayettir ve bu kimsenin umurunda değildir. Bir mahkum eksilmiş ya da eksilmemiş kime ne? Johnny Gallagher mahkumun kaçarken öldüğünü iddia ediyor. Ama benim işittiğime göre böyle olmamış. Onun hasta adamları bile çalıştırdığını biliyorum. İsterseniz Scarlett, bana dar düşünceli deyin. Ama başkalarının acılarından yararlanılarak kazanılan servetin insanı mutlu edeceğine inanmıyorum. Yani demek istiyorsunuz ki, kirli para hakkında Rahip Wallace'ın vaazlarını yutmuşsunuz. Rahibin söylediklerini ezberlememe gerek yok ama onunla aynı görüşteyim. Scarlett kızmaya başlıyordu. Demek benim kazandığım paranın kirli olduğu görüşündesiniz. Çünkü kürek mahkumlarını çalıştırdım. Çünkü bir kahve işlettim, öyle mi? Birden sustu, çevresine göz gezdirdi. Eşli ile Melanie'nin canları sıkılmıştı. Red ise içinden alay ediyordu. Scarlett ikinci kez içinden, Allah cezasını versin dedi. Sonra, herhalde yine burnumu başkalarının işine soktuğumu düşünüyor olmalı. Eşli de galiba o görüşte. Ah, kafalarını birbirine çarparak bir parçalayabilsem diye düşündü. Öfkesini sakinleştirmeye çalışarak soylu bir tavır takınmak istedi ama başarılı olamadı. Ne yaparsanız yapın benim umurumda değil. Scarlett, sakın sizi kötülediğimi sanmayınız. Eğer böyle düşünürseniz hata edersiniz. Bütün sorun görüş açılarımızın bir olmayışından ileri geliyor. Sizin beğendiğiniz bir şey bana göre güzel değildir. Birden Scarlett, Red ile Melanie'yi odadan uzaklaştırmak, eşliğiyle baş başa kalmak ve ona ''Ben de her şeyi sizin açınızdan görmek istiyorum. Düşüncelerinizi bana söyleyin ki sizi daha iyi anlayabileyim ve size benzemeye çalışayım.'' demek arzusunu duydu. Ama Red ile Melanie odadan çıkmadıklarına göre Scarlett'in başvuracağı tek çare soğuk bir tavır takınmak ve ''Eşli, bu işe burnumu sokmamın doğru olmadığını biliyorum.'' Amacım da size akıl vermek değildir. Hareketlerinize ve düşüncelerinize bir anlam veremediğimi itiraf etmeliyim demek olacaktı. Ah, onunla yalnız kalabilselerdi, ona bu soğuk sözleri söylemeyi bile düşünmeyecekti. Scarlett sinirlerine hakim olamadı. Ama aldanıyorsunuz, beni örnek olarak alın. Parayı nasıl sağladığımı biliyorsunuz. Para kazanmadan önce ne durumda olduğumu da biliyorsunuz. Tarladaki o soğuk kışı anımsayın. Halıları kesip ayaklarımıza sarıyorduk. Bir lokma yiyeceğimiz yoktu. Buyu ile Wade'i nasıl okutacağımızı düşünüyorduk. Anımsıyor musunuz? Eşli yorgun bir tavırla, ''Evet, anımsıyorum.'' dedi. ''Ama bunları unutmanın bizler için daha hayırlı olacağını sanırım. O günlerde içimizden birinin mutlu olduğunu söyleyemezsiniz değil mi? Güzel. Bir de bugünkü durumumuza bakınız. Güzel bir evimiz var. Gelecekte güzel günler vaat ediyor.'' Benim evimden daha güzel evi, daha güzel elbiseleri ve atları olan var mı? Sofram kadar bol ve zengin bir sofraya sahip olan kimse var mı? Benim kadar görkemli davetleri, ziyafetleri kimler verebiliyor? Çocuklarımın da bir dedikleri iki edilmiyor. Peki bütün bunlara sahip olmak için gerekli parayı nereden buldum? Armut pişip ağzıma düşmedi herhalde. Mahkumları kullandım, bir bar ve Red Scarlett'in sözünü keserek... Öldürdüğünüz Yankee'yi de unutmayınız dedi. İlk hamleyi ona borçlusunuz. Scarlett ona doğru döndü. Dudaklarından ağır sözcükler çıkmak üzereydi. Red alaycı tavrını gizlemeye çalışan tatlı ve yumuşak bir sesle konuşmasına devam etti. Para da sizi çok mutlu etti değil mi şekerim? Scarlett sinirli bir biçimde cevap vermeye hazırlanırken gözü Melanie'ye ilişti. Zavallı kadın ağlamak üzereydi. Canı çok sıkılmıştı. Eşli'nin de yüzünün rengi solmuştu. O sanki bir başka alemdeydi. Red ise prosunu tüttürüyor, dumanların arasından karısına bakıyor ve bu tartışmadan kendine bir eğlence çıkarıyordu. Scarlett, elbette para beni mutlu etti diye bağırmak istedi ama sözcükler kuruyan boğazında düğümlenip kaldı. 11. Scarlett hastalıktan kurtulduktan sonra Red'de bir değişiklik gördü ve buna sevinip sevinmemeyi düşündü. Red artık içki içmiyordu. Sakin ancak kaygılı görünüyordu. Akşam yemeğinden sonra çoğu zaman evde oturuyordu. Hizmetçi ve uşaklara daha nazik davranıyor ve dile Ela'ya daha çok şefkat gösteriyordu. Geçmişle ilgili küçük bir hatırlatıcı harekette bile bulunmuyordu. Scarlett'ten de kendisi gibi yapmasını üstü kapalı olarak istedi. Red'in bu isteğine Scarlett uydu. Çünkü böyle olması onun için daha uygundu. Ortak yaşantıları böylece fırtınasız bir biçimde akıp gidiyordu. Red nekahat dönemini geçirirken karısına gösterdiği saygıyı sürdürüyordu. Hatta eskiden olduğu gibi acı sözler söylemiyordu. Scarlett eskiden Red'in onu çileden çıkaran ve itirazlarına neden olan acı sözlerini onun kendisiyle ilgilenmeyişine kanıt sayardı. Şimdi ise onun gözünde yerinin ne olduğunu düşünüyordu. Ona karşı nazik davranıyor ama uzak duruyordu. Bu yüzden Scarlett eski gürültülü patırtılı günlere özlem duyuyordu. Red bir yabancı kadına nasıl nazik davranılması gerekiyorsa Scarlett'e de öyle nazik ve kibar davranıyordu. Onun eskiden Scarlett'e olan ilgisi şimdi Bonnie'nin üzerinde toplanmıştı. Scarlett Red'in küçük kıza gösterdiği sevginin bir parçasına sahip olsa yaşantısının tamamen değişeceğini düşünüyordu. Başkalarının yüzbaşı Butler kızına tapıyor demesi üzerine zoraki bir gülümseyişle cevap veriyordu. Eğer gülümsemeyecek olursa halkın bunu tuhaf bulacağını ve özellikle kendi evladını kıskandığını sanacaklarını gayet iyi biliyordu. Scarlett çevresinde bulunan insanların kalplerinde en seçkin köşeyi işgal etmek istiyordu. Oysa Red ile Bonnie için dünyada birbirlerinden başka kimse yoktu sanki. Red akşamları çıktığı zaman eve geç dönerdi ama hiçbir zaman sarhoş gelmezdi. Scarlett onun gidişini kapının önden geçerken ıslık çalmasından anlardı. Bazen Red eve erkek arkadaşlarını davet eder, onlarla geç saatlere kadar bir konyak şişesinin karşısında sohbet ederdi. Bu insanlar evliliklerinin ilk yılında arkadaşlık ettiği kimselere hiç benzemiyorlardı. Artık evine cumhuriyetçileri, Capit Baker'ları ve Skalavek'leri davet etmiyordu. Scarlett ayaklarının ucuna basarak odaya yaklaşır ve konuşanları seslerinden tanımaya çalışırdı. Bunların arasında özellikle Rene Picard'ın, Hugh Elsing'in, Simons kardeşlerin ve Andy Bonnell'in sesleri kulağına çalınırdı. Büyük baba Meriwether ile Henry amca da bu toplantılara sürekli katılanlar arasındaydı. Bir akşam Doktor Meade'in sesini işiten Scarlett hayretler içinde kaldı. Oysa bu adamlar eskiden Red Butler için sehpada ölümü bile çok görmüşlerdi. Bu arkadaş grubu ve Red'in bazı akşamlar gidip gelmeleri Scarlett'e Ku Klux Klan saldırısı ve Frank'in ölümünü anımsatıyordu. Red'in halkın saygısını kazanabilmek için gerekirse klana üye olacağını söylediği günü anımsadı. Ya Red'in sonu da Frank'in ölümü gibi olursa? Red bir gece her zamankinden çok geç gelince Scarlett artık dayanamadı. Kapının açıldığını işitir işitmez, üzerine sabahlığını alıp bir gaz lambasının aydınlattığı hole çıktı ve onu merdivenin başında bekledi. Red hayallere dalmıştı. Scarlett'i kendisini beklerken görünce hülyalı yüzü birden ciddileşiverdi. Red artık bilmem gerek, evet bana söylemelisiniz. Eve klan yüzünden mi böyle geç saatlerde geliyorsunuz, yoksa siz de mi örgüte girdiniz? Red lambanın ölgün ve titrek ışığı altında bile güzelliği göz kamaştıran karısına ilgisizce baktı ve sonra gülümseyerek ''Geç kaldınız, artık Atlanta'da klan diye bir şey kalmadı.'' dedi. ''Belki bütün Georgia'da köküne kibrit suyu döküldü. Bu klan düşüncesini sizin aklınıza kimler soktu? Bilmek isterim doğrusu.''